Ayrım 4. O hikayedeki gibi dedi. Neredeyse gıcır gıcır sayılabilecek bir kadillağı $750 satın alan çocuğun hikayesi. Bu hikayeyi biliyorsun değil mi? Evet dedim hissiz dudaklarımın arasından. Hikayeyi bilmiyordum ama dinlemek istemediğimden kesinlikle emindim. Bu adamın anlatacağı hiçbir hikayeyi duymak istemiyordum. O çok bilinen bir hikayedir. Yol önümüzde eski siyah beyaz filmlerde olduğu gibi karanlığa doğru uzanıyordu. Evet, çok bilinir. Bu çocuk araba almak istiyor ve birinin bahçesinde yepyeni bir Cadillac görüyor. Hikayeyi bildiğimi ve arabanın camının üzerinde sahibinden satılık yazan bir tabela var. Kulağının arkasına bir sigara koymuştu. Elini uzatıp sigarayı aldı ve o sırada tişörtü hafifçe yukarı sıyrıldı. Açığa çıkan bölgede de birçok dikiş olduğunu gördüm. Sonra arabanın ön konsolundaki çakmağı bastırmak için eğildi ve tişörtü tekrar aşağı indi. Çocuk bir Cadillac alamayacağını biliyor. Hayalinde bile bir kediye sahip olamaz. Ama merak ediyor işte. Adamın yanına gidiyor ve bunun gibi bir şeyin fiyatı ne kadar diye soruyor. Ve elinde hortum tutan adam arabayı yıkıyormuş, suyu kapatıp şanslı günündesin evlat diyor. $750 verirsen araba senindir. Bastırdığı çakmak hafif bir tıkırtıyla geri çıktı. Stop çakmağı geri aldı ve sigarasını yaktı. Dumanı içine çektiğinde boğazındaki dikişlerin arasından hafifçe duman sızdığını gördüm. Çocuk sürücü tarafındaki camdan içeri bakıyor ve arabanın daha sadece 17 binde olduğunu görüyor. Adama dönüyor ve ''Aman ne komik'' diyor. ''Adam çok ciddiyim evlat. Parayı verirsen araba senindir. Dürüst bir yüzün var. Senden çek bile kabul ederim.'' diyor. Ve çocuk diyor ki ''Camdan dışarı baktım. Bu hikayeyi gerçekten de duymuştum. Yıllar önce, muhtemelen ortaokuldayken. Bana anlatılan hikayede araba Cadillac değil, bir Thunderbird'tü. Ama onun haricinde her şey aynıydı. Çocuk sadece 17 yaşında olabilirim ama bir ahmak değilim. Kimse böyle bir arabayı, üstelik bu kadar az kilometredeyken bu fiyata satmaz.'' diyordu. Adam da çocuğa arabayı satmak istediğini, çünkü ne kadar uğraşırsa uğraşsın, içine sinen kokudan kurtulamadığını söylüyordu. Uzun bir iş gezisine çıkmıştı. Eve birkaç haftadan önce dönmüyor diyordu sürücü. İnsanların hoşlarına giden bir hikayeyi anlattıkları sırada yaptığı gibi gülümsüyordu. Ve döndüğünde karısını garajda, arabanın içinde ölü buluyor. Karısı meğer evde olmadığı süre boyunca ölü halde garajdaymış. İntihar mı etmiş, kalp krizi mi geçirmiş, ne olmuş bilmiyorum ama cesedinin kokusu arabayı fena halde silmiş. Adam da satmaya karar vermiş. Güldü. Ne hikaye ama değil mi? Neden iş gezisindeyken evi hiç aramamış? Konuşan sadece ağzımdı. Beynim adeta donmuştu. 2 hafta boyunca evinden uzaktaymış ve karısının nasıl olduğunu öğrenmek için bir kez bile aramamış, öyle mi? Dedi sürücü. Bunun o kadar da önemi yok değil mi? Önemli olan fiyatın güzelliği. Kimin ağzı sulanmazdı ki? Arabayı lanet olası camını açıp kullanırsın. Ne olmuş yani? Ve bu zaten sadece bir hikaye, uydurma. Bu arabadaki koku yüzünden aklıma geldi. Buysa gerçek. Sessizlik oldu. Bir şey söylememi, bu duruma bir son vermemi bekliyor diye düşündüm. Bunu yapmayı istiyordum. Ama sonra ne olacaktı? Sonra ne yapacaktı? Baş parmağının ucuyla göğsündeki üzerinde Thrill Village, Likonya'da Luna Park trenine bindim yazan iğneye dokunuyordu. Tırnaklarının kirli olduğunu gördüm. Bugün oradaydım dedi. Thrill Village. Bir adam için bir iş hallettim. O da bana bir günlük bedava geçiş kartı verdi. Kız arkadaşım da benimle gelecekti ama arayıp hasta olduğunu söyledi. Bazen adet sancıları çok şiddetli oluyor ve bütün gün yatıyor. Çok kötü. Ama her zaman şöyle düşünürüm. Ya adet görmeseydi? O zaman ikimizin de başı dertte olurdu. Havlarcasına güldü. Neyse, sonuçta tek başıma gittim. Hiç Thrill Village'e gitmiş miydin? Evet dedim, bir kez 12 yaşındayken. Kiminle gittin diye sordu. Yalnız gitmedin değil mi? 12 yaşında gittiysen tek başına gitmiş olamazsın. Ona bu kısmı söylememiştim değil mi? Hayır, benimle oynuyordu. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu. Kapıyı açıp kollarımla başımı korumaya çalışarak kendimi gecenin karanlığına atmayı düşündüm. Ama ben atlayamadan uzanıp beni yakalayacağını biliyordum. Zaten kollarımı kaldıramıyordum. Yapabildiğim tek şey ellerimi birbirine kenetlemekti. Hayır dedim, babamla gittim, beni babam götürdü. Luna Park trenine bindin mi? O manyak şeye 4 kez bindim. O kahrolası şey ters dönüyor. Bana baktı ve tekrar havlar gibi güldü. Ay ışığı gözlerinden yansıdı ve bir an için bir heykelin bembeyaz gözlerine benzediler. Ve o an sadece ölü olmadığını anladım. Deli bir ölüyle aynı arabadaydım. Luna Park trenine bindin mi Alan? Ona ismimin Hector olduğunu söylemeyi düşündüm ama ne yararı olacaktı? Artık sona yaklaşıyorduk. Evet diye fısıldadım. Ay ışığından başka bir ışık yoktu. Ağaçlar bir çadır gösterisindeki dansçılar gibi sallanıyordu. Yol çizgileri hızla altımızdan akıp geçiyordu. Hız göstergesine baktım ve 130'a dayandığını gördüm. Luna Park trenindeydik. Ölüler hızlı gidiyordu. Evet dedim, Luna Park trenine bindim. Hayır dedi. Sigarasından bir nefes çekti ve boynundaki dikişlerin arasından dışarı tekrar duman sızdığını gördüm. Binmedin. Hele babanla hiç binmedin. Binmek için sıraya girdin ama yanında annen vardı. Sıra Luna Park treninin önünde her zaman olduğu gibi uzundu ve annen sıcakta, güneş altında beklemek istemiyordu. O zamanlar bile şişmandı ve sıcaktan rahatsız oluyordu. Ama bütün gün başının etini yedin, yedin, yedin ve işin komik tarafı şu, sonunda sıra sana geldiğinde tırstın, değil mi? Hiçbir şey söylemedim. Dilim damağıma yapışmıştı. Mustang'ın solgun ışığında sapsarı olan kirli tırnaklı elini uzattı ve kenetlenmiş ellerimi tuttu. Dokunuşuyla ellerimdeki güç yok oldu ve bir sihirbazın sihirli değneğiyle dokunup çözdüğü düğüm gibi ayrılıp kucağıma düştüler. Derisi bir yılanınki gibi soğuktu. Değil mi? Evet dedim. Sesim bir fısıltıdan ibaretti. Yaklaşıp ne kadar yükseğe çıktığını, tepede nasıl ters döndüğünü ve insanların çığlıklar attığını gördüğümde korktum. Annem bana vurdu ve eve gidene kadar benimle konuşmadı. Luna Park trenine hiç binmedim, bu gece hariç. Binmeliydin ahbap, en iyisi o. Asıl ona binmek gerek. Diğerleri onun yanında sıfır, en azından oradakiler öyle. Eve dönerken durdum ve eyalet sınırındaki dükkandan birkaç bira aldım. Kız arkadaşımın evine de uğrayıp iğneyi ona verecektim. Göğsündeki iğneyi hafifçe vurdu ve camını indirerek sigarasını dışarı fırlattı. Ama ne olduğunu tahmin etmişsindir. Elbette etmiştim. Her zaman duyduğumuz hayalet hikayesiydi, değil mi? Mustang ile bir kaza yapmıştı ve polisler olay yerine vardığında onu direksiyonda ölü halde yığılmış bulmuşlardı. Başı arka koltuktaydı. Şapkasını geriye doğru takmıştı ve cansız gözleri arabanın tavanına dikilmişti. O günden beri rüzgarlı gecelerde, dolunayda Mustang ile Ridge yolunda görülüyordu. Artık bir şey biliyordum. En kötü hikayeler hayatınız boyunca dinlediğiniz hikayelerdi. Asıl kabus onlardı. Bir cenaze gibisi yoktur dedi ve güldü. Böyle demiştin değil mi? Orada hata yaptın Al, buna şüphe yok. Hata yaptın ve tuzağa düştün. Bırak gideyim dedim, lütfen. Şey dedi bana dönerek. Bu konu üzerinde konuşmalıyız. Sence de öyle değil mi? Kim olduğumu biliyor musun Alan? Bir hayaletsin dedim. Sabırsızca homurdandı ve yüzündeki gülümseme kayboldu. Hadi ama dostum, daha iyi bir cevap verebilirsin. Lanet olası Casper bir hayalettir. Ben havada süzülüyor muyum, saydam mıyım? Bir elini kaldırdı ve parmaklarını önümde açıp kapattı. Kuru yağsız eklemlerinin çıtırtısını duyabiliyordum. Bir şey söylemeye çalıştım. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum ama bunun bir önemi yoktu. Zira hiç sesim çıkmadı. Ben bir tür kuryeyim dedi Stubb. Mezarından çıkıp gelen lanet olası FedEx. Benim gibiler oldukça sık çıkar. Şartlar uygun olduğunda elbette. Ne düşünüyorum biliyor musun? Sanırım düzenin başındaki her kimse, tanrı veya başka biri, eğlenceden hoşlanıyor. Sana sunulanı mı seçeceğini, yoksa kutunu mu açtırmak isteyeceğini görmek istiyor. Ama her şey uygun olmalı. Bu gece öyleydi. Sen dışarıda tek başına, annen hasta. Seni götürecek birine ihtiyacım vardı. Yaşlı adamla kalsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı dedim. Değil mi? Sabun kokusunu artık daha iyi alabiliyordum. Kimyasalların kokusu hafiflemiş, çürümekte olan etin kokusu keskinleşmişti. Daha önce nasıl fark etmediğime veya başka bir şey olduğunu düşündüğüme şaştım. Söylemesi zor diye cevap verdi Stubb. Belki şu bahsettiğin yaşlı adam da ölüydü. Sesi cam kırıklarına benzeyen yaşlı adamı kasık bağını çekiştirmesini düşündüm. Hayır, o ölü değildi ve eski Dojun'daki sidik kokusundan şikayet ederken karşıma çok daha beteri çıkmıştı. Her neyse ahbap, bunu konuşacak vaktimiz yok. 8 kilometre kadar sonra evleri görmeye başlayacağız. 10 kilometre sonra ise Livingston il sınırına varacağız. Yani kararını çabuk vermen gerekiyor. Ne kararı? Ama ne olduğunu bildiğimi sanıyordum. Kimin trene binip kimin yerde kalacağına karar vermelisin. Annen mi, sen mi? Dönüp ay ışığı dolu gözleriyle bana baktı. Gülümsemesi genişledi, birçok dişinin eksik olduğunu gördüm. Kazada dökülmüş olmalıydılar. Direksiyona vurdu. İkinizden birini yanımda götüreceğim dostum dedi. Ve hazır buradayken seçimi sen yapacaksın. Ciddi olamazsın diyecektim ki sözcükleri yuttum. Bir anlamı olmayacaktı. Elbette ciddiydi. Hem de çok ciddi. Annemle birlikte geçirdiğimiz onca yılı düşündüm. Ellen ve Jim Parker koca dünyada yapayalnızdı. Çoğunlukla iyiydik ama zor zamanlarımız da az değildi. Yamalı pantolonlarla okula gittiğim akşam yemeğinde masadan tam doymadan kalktım çok olmuştu. Çocukların çoğu okulun kafeteryasında yerdi. Bense göz yaşartıcı fakirlik hikayelerinde olduğu gibi öğle yemeklerini fıstık ezmeli veya ince bir parça salamlı bayat ekmeklerle geçiştirirdim. Annemin bize bakmak için kaç ayrı restoranda ve barda çalıştığını bilmiyorum. Bir keresinde bağımlı çocuklara yardım bürosundan bir adamla görüşmek için işten izin almıştı. En iyi kıyafetlerini giymişti. Mutfaktaki sallanan sandalyeye oturan adamın takım elbisesinin annemin kıyafetinden kat kat kaliteli olduğunu 9 yaşında çocuk gözlerimle bile anlamıştım. Kucağında bir dosya, elinde şişman bir dolma kalem vardı. Annem adamın sorduğu utandırıcı, hakaret dolu sorulara yüzüne yapışmış gibi görünen bir gülümsemeyle cevap vermiş. Hatta ona kahve ikram etmişti. Çünkü adam raporunda belirttiği takdirde ayda 50 dolarlık bir yardım alabilecekti. Lanet olası bir 50 papel. Annem adam gittikten sonra yatağına yatıp ağlamış, yanına gittiğimde gözyaşları içinde gülümsemeye çalışarak bana sarılmış, adamın burnunun ne komik olduğunu görüp görmediğimi sormuştu. Adamın burnu o kadar da komik değildi ama yine de gülmüştüm, o da gülmüştü. Çünkü gülmemiz gerekiyordu, bunu öğrenmiştik. Dünyada sadece siz ve sigara tiryakisi şişman anneniz varsa ya gülerdiniz veya yumruğunuzu duvarlara indirerek aklınızı kaybederdiniz. Bunun orta yolu yoktu ama hepsi bu değildi. Eğer bizim gibi dünyanın bodrumlarında gezinen farelerdenseniz bazen alçaklardan intikam almanın tek yolunun onlara gülmek olduğunu keşfedersiniz. Tüm o işlerde çalışmasının, şişen ayak bileklerini bandajlayarak yaptığı fazla mesailerin karşılığı, üzerinde Alan'ın üniversite fonu yazan bir kavanozun içine. Evet, evet tıpkı o göz yaşartan fakirlik hikayelerindeki gibi gidiyordu. Annem bana daima çok çalışmam gerektiğini, diğer çocuklar gibi dersi dinlememe lüksüm olmadığını, kıyamete kadar çalışsa bile yeterince para biriktiremeyeceğini, üniversiteye gitmek istiyorsam mutlaka bir burs kazanmam gerektiğini ve üniversiteye gitmemin şart olduğunu, çünkü benim için ve onun için tek kurtuluş yolunun bu olduğunu söylerdi. Ve ben de çok çalıştım, çünkü kör değildim. Ne kadar kilolu olduğunu, ne çok sigara içtiğini, parantez içerisinde, tek özel zevki buydu. Görebiliyordum. Ve bir gün pozisyonlarımızın değişeceğini, ailenin geçimini sağlayan kişinin ben olacağımı biliyordum. Üniversite eğitimi ve iyi bir işte bunu yapabilirdim. Bunu yapmak istiyordum. Annemi seviyordum. Çabuk öfkelenirdi ve bazen çok bağırırdı. Luna Park treni sırasını beklediğimiz ve son anda korkup vazgeçtiğim gün yaptığı bana ilk vuruşu ve bağırışı değildi. Ama onu yine de seviyordum. Hatta belki biraz da o yüzden seviyordum. Bana vurduğunda, onu beni öptüğü zamanlardaki kadar seviyordum. Bunu anlayabiliyor musunuz? Ben de öyle. Ve bunun bir önemi yok. Hayatları ve aileleri öylece özetleyemez, açıklayamazsınız. Ve biz de bir aileydik, annem ve ben. Küçük bir aileydik, paylaşılan bir sır gibi. Bana sorarsanız onun için her şeyi yapabileceğimi söylerdim. Ve işte o soru bana sorulmuştu. Onun için canımı verip vermeyeceğim soruluyordu. Üstelik o hayatının yarısını, hatta belki daha da çoğunu yaşamıştı. Bense daha başındaydım. ''Ne diyorsun Al?'' diye sordu George Stubb. ''Zaman daralıyor.'' ''Böyle bir şeye karar veremem.'' dedim çatlak bir sesle. Parlak ay ışığı gökyüzünü aydınlatıyordu. ''Bana bunu sorman haksızlık.'' ''Biliyorum. İnan bana herkes böyle söylüyor.'' Sonra sesini alçalttı. ''Ama sana söylemem gereken bir şey var. İlk evlerin ışıkları görünene dek kararını vermezsen ikinizi birden almak zorunda kalacağım. Kaşları çatıldı ve sonra kötü haberler yanında iyi haberler de olduğunu hatırlamış gibi yüzü aydınlandı. İkinizi birden alırsam arka koltukta oturup sohbet edebilirsiniz. Bizi nereye götüreceksin? Cevap vermedi. Belki o da bilmiyordu. Karanlıkta ağaçlar belirsiz birer gölgeden ibaretti. Farlar hızla üzerinden geçtiğimiz yolu aydınlatıyordu. 21 yaşındaydım. Bakir değildim ama bir kızla sadece bir kez birlikte olmuştum ve sarhoş olduğum için nasıl olduğunu hatırlayamıyordum. Gitmek istediğim binlerce yer, Los Angeles, Tahiti, belki Lukenbach, Texas, yapmak istediğim binlerce şey vardı. Annem 48'indeydi ve yaşlıydı. Lanet olsun, Bayan McCurdy öyle düşünmüyor olabilirdi ama o da yaşlıydı zaten. Annem benim için doğru olanı yapmış, canını dişine takarak bana bakmıştı. Ama onun hayatı benim seçimim miydi? Doğmayı ve hayatını bana adamasını ben mi istemiştim? 48 yaşındaydı, bense 21. Söyledikleri gibi önümde koskoca bir hayat vardı. Ama bu şekilde mi düşünmek gerekirdi? Böyle bir şeye nasıl karar verilirdi? Nasıl? Ağaçlar hızla yanımızdan geçiyordu. Ay bir ölünün gözü gibi üzerimizdeydi. Acele etsen iyi olur ahbap, dedi George Stubb. Ormanlık bölgeden çıkmak üzereyiz. Ağzımı açtım ve konuşmaya çalıştım. Kuru bir iç çekişten başka hiçbir şey duyulmadı. Tam sana lazım olan şey var burada, dedi ve arkaya uzandı. Tişörtü tekrar yukarı sıyrıldı ve karnındaki dikişleri tekrar gördüm. O dikişlerin tuttuğu yarığın ardında hala bağırsaklar var mıydı? Yoksa karnı kimyasal maddelerle batırılmış, pamukla mı doldurulmuştu? Tekrar önüne döndüğünde elinde bir kutu bira vardı. Muhtemelen sınırdaki dükkandan aldığı biralardan biriydi. Nasıl olduğunu bilirim dedi. Stres yüzünden insanın ağzı kurur Al. Kutuyu bana uzattı. Alıp açtım ve büyük bir yudum aldım. Boğazımdan aşağı akan bira soğuk ve acımtıraktı. O geceden sonra hiç bira içmedim. Televizyondaki bira reklamlarına bile tahammül edemiyordum. İleride karanlığın içinde sarı bir ışık parladı. Çabuk ol Al. Artık kararını vermen gerek. İlk ev. Bu tepeyi tırmandıktan hemen sonra görünecek. Söyleyeceksen şimdi söyle. Işık kayboldu, sonra yine göründü. Bu kez ışıkların sayısı artmıştı. Pencerelerden yayılan ışıklardı. O pencerelerin arasında sıradan insanlar sıradan işler yapıyordu. Televizyon izliyorlar, kediyi besliyorlar, belki banyo yapıyorlardı. Thrill Village'de Luna Park treni önündeki sırada bekleyişimizi düşündüm. Jean ve Alan Parker. Yazlık elbisesinin koltuk altlarında büyük ter lekeleri olan şişman bir kadın ve küçük oğlu. O sırada durup beklemek istemiyordu. Stubb o konuda haklıydı ama ben başının etini yemiştim. Stubb bu konuda da haklıydı. Annem bana vurmuştu ama benimle sırada da beklemişti. Benimle daha pek çok sırada beklemişti. Ve tüm bunlara yeniden başlayabilir, kendi kendime neyin nasıl olabileceğini tartışabilirdim ama vakit yoktu. Onu al dedim, ilk evin ışıkları Mustang'ın gövdesini yalarken. Sesim çatlak ama yeterince yüksekti. Onu al, annemi al, beni alma. Bira kutusunu koltuğun önüne fırlattım ve ellerimle yüzümü kapadım. O sırada Stubb bana dokundu. Gömleğimin önüne el yordamıyla bir şeyler yaptı. Ve her şey birden apacık gözümün önünde serilmişçesine bunun en baştan beri bir sınav olduğunu düşündüm. Sınavda başarılı olamamıştım. Bu yüzden Arap masallarındaki kötü cin gibi kalbimi göğsümden söküp alacaktı. Bir çığlık attım. Sonra eli uzaklaştı. Sanki son anda fikrini değiştirmişti. Ve kolu önümden geçerek uzandı. Genzim ve ciğerlerim bir an için çürük et kokusu öyle doldu ki gerçekten ölmüş olduğumu düşündüm. Sonra açılan kapının sesini duydum ve ölüm kokusunu uzaklaştıran serin, temiz havayı yüzümde hissettim. Tatlı rüyalar el diye homurdandı kulağıma ve beni itti. Rüzgarlı Ekim karanlığına doğru yuvarlandım. Gözlerim kapalı, ellerim havada, vücudumsa kemiklerimin kırılacağı beklentisiyle gerilmiş bir şekilde çarpmaya hazırdı. Çığlık atıyor olabilirdim, hatırlayamıyorum. Beklediğim çarpışma olmadı ve sonsuzluk gibi gelen bir dakikanın ardından zaten yerde olduğumu anladım. Üzerinde yattığım toprağı hissedebiliyordum. Gözlerimi açtım ve açar açmaz tekrar sımsıkı uyumdum. Ayın parlaklığı kör ediciydi. Başımda ani bir sancı hissettim. Sadece gözlerin ardında kalan bir sancı değildi. Ense köküme dek uzanıyordu. Vücudumun belden aşağı kısmının soğuk ve ıslak olduğunu fark ettim. Umurumda değildi. Yerdeydim ve önemli olan buydu. Dirseklerimin üzerinde doğruldum ve gözlerimi tekrar açtım. Bu kez daha temkinliydim. Nerede olduğumu tahmin edebiliyordum. ve etrafıma bir bakış tahminimin doğru olduğunu görmeme yetti. Ridge yolu üzerindeki tepedeki küçük mezarlıkta sırt üstü yatıyordum. Ay artık tam tepedeydi. Işığı çok parlaktı ama boyutu birkaç dakika öncesine nazaran daha küçüktü. Sis de daha yoğundu. Mezarlığın üzerine bir battaniye gibi örtüyordu. Birkaç mezar taşı taştan adacıklar gibi aradan yükseliyordu. Ayağa kalkmaya çalıştım ve başımın arkasında yeni bir sancı hissettim. Elimle yokladığımda bir şişlik olduğunu fark ettim. Yapışkan bir ıslaklık da vardı. Elime baktım. Avcuma bulaşan kan ay ışığında kapkara görünüyordu. İkinci denememde ayağa kalkmayı başardım ve dizlerime kadar yükselen sisin içinde hafifçe sallanarak durdum. Döndüğümde duvarın arkasındaki açıklığı ve Ridge yolunu gördüm. Sırt çantamı göremiyordum. Sisin içine gömülmüştü. Ama orada olduğunu biliyordum. Yola çıktıktan sonra biraz sola doğru yürürsem sırt çantamın olduğu yere varacaktım. Lanet olsun, ona takılıp düşebilirdim bile. İşte benim düzgünce paketlenip bir kurdeleyle sarılmış hikayem. Tepenin üzerinde dinlenmek için durdum. Bir göz atmak için mezarlığa girdim. George Straub'ın mezar taşından gerilerken aptal ayaklarım birbirine dolandı. Düşüp başımı bir mezar taşına çarptım. Ne kadar süre baygın kalmıştım. Ayın pozisyonuna bakarak zamanı kestirme konusunda uzman sayılmazdım. Ama bir saat kadar olduğunu tahmin ediyordum. Ölü bir adamın arabasına bindiğim bir rüya görmeye yetecek kadar uzun bir süreydi. Hangi ölü adam? George Straub elbette. Düşüp başımı vurmadan hemen önce mezar taşında okuduğum isim. Klasik bir sondu değil mi? Tanrım, ne korkunç bir rüya gördüm. Ya Levinson'a gittiğimde annemi ölü bulursam? Sadece bir öngörü vakası olurdu. Bu yıllar sonra sonuna yaklaşan bir partide anlatılacak türden bir hikayeydi. İnsanlar ciddi yüz ifadeleriyle başlarını sallayarak dinleyecekler ve dirsekleri deri yamalı bir tweed ceket giymiş bir ahmak cennette ve dünyada hayal ettiklerimizden çok daha fazlası olduğunu söyleyecek ve saçmalık dedim çatlak sesle. Sesin üst tabakası hafifçe dalgalanıyordu. Bundan kimseye bahsetmeyeceğim, hiç kimseye. Ölüm döşeğimdeyken bile. Ama tam hatırladığım gibi olmuştu, bundan emindim. Ichabod Crane'in başı kolunun altında değil, boğazına dikilmiş olan eski dostu George Stapp gelip beni Mustang'ine almış ve bir seçim yapmamı istemişti. Ve ben de bir seçim yapmıştım. İlk evin ışıklarının yanından geçerken pek fazla duraksamadan annemi almasını söylemiştim. Seçimin belki anlayışla karşılanabilirdi ama bu duyduğum suçluluk hissini azaltmıyordu. Ama kimsenin bilmesine gerek yoktu ve iyi olan taraf buydu. Ölümü doğal görünecekti. Kahretsin, zaten doğal bir ölüm olacaktı. Ve ben de olduğu gibi bırakmaya niyetliydim. Mezarlıktan çıktım ve ayağım sırt çantama takılıncaya dek sol tarafa doğru yürüdüm. Sonra çantamı yerden aldım ve sırtıma attım. Tepenin yamacında ışıklar belirdi. Gelenin dostu yaşlı adam olduğundan nedense hiç şüphe duymayarak baş parmağımı kaldırdım. Beni aramak için bu tarafa gelmişti elbette. Hikayeye yakışır bir sondu. Ama gelen yaşlı adam değildi. Elma kasalarıyla dolu bir Ford kamyonet kullanan, tütün çiğneyen bir çiftçiydi. Son derece sıradan biriydi. Ne yaşlı ne de ölüydü. Yolculuk nereye evlat diye sordu. Ve sorusuna cevap verdiğimde ben de o tarafa gidiyorum dedi. 40 dakikadan az bir süre sonra saat 9:20 geçe Central Mind Tıp Merkezi'nin önünde durduk. İyi şanslar dedi. Umarım annenin durumu daha iyidir. Teşekkür ederim dedim ve kapıyı açtım. Gördüm ki çok endişelisin ama bence buna gerek yok. Annem büyük ihtimalle iyidir ama ellerine dezenfektan gerekebilir. Ellerimi işaret etti. Ellerime baktım ve üzerlerinde derin mor hilaller olduğunu gördüm. Tırnaklarımın izleriydi. Ellerimi nasıl sımsıkı kenetlediğimi hatırladım. Tırnaklarımın etine battığını hissediyor ama kendime engel olamıyordum. Staub'un ay ışığıyla dolu cansız gözlerini hatırladım. Luna Park trenine bindin mi diye sormuştu bana. O manyak şeye 4 kez bindim. Evlat, dedi kamyonetin direksiyonundaki çiftçi. İyi misin? Hı? Titriyordun. Bir şeyim yok, dedim. Tekrar teşekkürler. Kapıyı kapattım ve ard arda dizilmiş tekerlekli sandalyelerin önünden ilerleyerek içeri girdim.